الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Kitab-ı Siyam bölümünde, oruç bölümüyle alakalı son bab başlığımızı ele alıyoruz. O da Kıyam-ı Ramazan, yani Ramazan'da gece namazı ve itikaf bölümü. Onunla ilgili hadis-i şerifleri almaya devam ediyoruz. En son aldığımız hadisleri kısaca bir özetleyelim. Sonra bugün de kaldığımız yerden konuya devam edelim. Geçen en son dersimizde Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi ele almıştık. O rivayette şöyle diyordu. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'tekiful aşra l-evâkhira min Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde ne yapardı? İtikaf yapardı. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha rivayetin devamında, hatta tevaffahullah azze ve celle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu itikafı ne zamana kadar devam etti? Allah azze ve celle onun canını alana kadar, yani vefat edene kadar itikaf yapmaya devam etti. Diyor ki sümme i'tekafe ezvacuhu min ba'dihi. Daha sonradan da hanımları itikaf yapmaya ne yaptılar? Devam ettiler. Dedik ki daha önceden de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı girdiği zaman Ramazan ayına ayrı bir önem gösteriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı girdiği zaman Ramazan ayına ayrı bir hususiyet atfediyordu. İşte gece teravih namazı kılıyordu. Yine gecenin bir bölümünü namaz kılarak, Allah azze ve celle'yi zikrederek, ibadet ederek geçiriyordu. Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ibadetlerini, yani Ramazan'ın ilk 20 gününde yapmış olduğu ibadetleri ne yapıyordu? Daha fazla arttırıyordu. Hatta diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiği zaman gecesinin bütününü neyle geçiriyordu? İbadetle geçiriyordu. Yani bunun içine ne giriyor? Mesela abdest alman gerekiyor veya tuvalet ihtiyacını gidermen gerekiyor. Bunları biz ibadetin kapsamı dışına ne yapmıyoruz? Çıkarmıyoruz. İbadete devam edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu işleri yapmamız gerekiyor. O yüzden biz bunları, yani ibadet yapılmıyor zaman dilimi arasında değerlendirmiyoruz. Mesela karnın acıkmış. Ne yapacaksın? Yemek yiyeceksin ki biraz sonra Kur'an okurken, namaz kılarken güçlü olabilesin. Veyahut da bir yorgunluk, bir şey geldi, biraz uzandın, dinlenmek istiyorsun. O zaman diliminde biz neyden sayıyoruz? Yani o gece içinde yapılan ibadete ara vermiş veyahut da arada bir bölünmüşlük olarak bu yapılan şeyleri saymıyoruz. Haddi zatında bunlar ibadetten olmasa bile ibadet için hazırlık olduğu için diyoruz ki bunlar ibadet kapsamı dışında ne yapmıyoruz? Değerlendirmiyoruz. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde itikafa girerdi. İtikafa girmeye özen gösterirdi. Ta ki bu ne zamana kadar devam etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar. Ve akabinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da hanımları itikafa girmeye devam etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölene kadar devam etti. Vefatından sonra da hanımları itikafa girmeye devam ettiler. Bu son iki cümleden hangi faydayı çıkarmıştık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölene kadar devam etti. Yani? Yani? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olmasına rağmen, yani bu hüküm ortadan ne yapmadı? Kalkmadı. Yani neskedilmedi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar bu meşru bir ibadet ise, onun vefatına kadar bu sürdü ise, demek ki bu neskedilmiş olan bir ibadet değil. Peki hanımlarının kendisinden sonra itikafa girmeye devam etmeleri neyi gösteriyor? Aleyhissalatü vesselam'a has bir ibadet olmadığını gösteriyor. Eğer ona has bir ibadet olsa idi, Hulefai Raşidin dediğimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum, onların zamanında, onlar itikafa girdiği zaman onları bundan ne yaparlardı? Hanımlarını men ederlerdi. Niye? Çünkü Resulullah'a has olan bir şey diyecektik. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra hanımları da girmeye devam ettiyse bu da bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir ibadet olmadığını ve aynı zamanda hükmünün ortadan kalkmadığını, neskedilmediğini bize aktardığından bahsettik. Ve yine dedik ki bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyle, yani yapmış olduğu amel ile sabit olan bir sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini atmış, itikafa girmiş. Ve geçen hafta hatırlayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerini, yapmış olduğu şeyleri ne yaptık? Bazı kategorilere ayırdık. Dedik ki fıtratı gereği olarak yapmış olduğu şeyler var. Ne gibi mesela? Yeme, içme veyahut da uyuma gibi. Yani bunları insan uyuduğu zaman bu yapılan şey sünnettir diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü uyku başlı başına tabiatın gereği olan bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu dini olarak ne yapmadı? Yapmadı. İnsan olduğu için uyuması gerekiyordu, yemek yemesi gerekiyordu, su içmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyordu. O zaman demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tabiatı gereği yapmış olduğu bazı neyler var? İşler var, ameller var. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adet olarak yapmış olduğu şeyler var. Mesela sarık sarması, yani başına sarık takması. Diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet amaçlı yapmış olduğu bir şey değil. O zamanki toplumun kılık kıyafeti neydi? Böyleydi. Yani başlarına sarık sarıyorlardı. Baktığınız zaman Ebu Cehil de ne yapıyordu? Sarık sarıyordu. Bu o toplumun kıyafetiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başına sarmış olduğu sarığı biz ne olarak değerlendiriyoruz? Örfi bir şey olarak değerlendiriyoruz. Üçüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet amaçlı yapmış olduğu bazı fiilleri var. Örnek olarak neye verdik? Bayram namazına bir yoldan gelir, eve geri dönerken başka bir yoldan dönerdi. Bayram namazına giden kimse bir yoldan gidip dönüşte diğer bir yoldan geldiği zaman bundan ecir alıyor mu? Alır. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili ne için yapmış? İbadet amaçlı yapmış. Başka bir husus, dedik ki ilim ehlinin ihtilaf ettiği durumlar da oluyordu. Ne gibi? Bazısı o yapılan şeyi adetten görürken bir diğeri neyden görüyordu? İbadetten görüyordu. Mesela saçların uzatılması gibi. Diyoruz ki burada da asıl olan neye hamlediyoruz biz bunu? İbadete değil, adete. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını uzatmasının sebebi ibadet amaçlı değildi. Bunu da biz yine nereye döndürüyoruz? Adeten, örfen bunu yaptığını söylüyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu fiillerde mücmel olan, yani genel lafızlarla gelen şeyleri açıklıyordu. Mesela ayeti kerimede Allah Azze ve Celle namazı dosdoğru kılın diyor. Namazın nasıl kılınacağı bize aktarılıyor mu? Aktarılmıyor. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Aleyhissalatü vesselamın namaz kılış şeklinden öğreniyoruz. Yani yapmış olduğu fiillerinden öğreniyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu fiiller de bazen farzı bize gösterebilir. Yani yapmış olduğu şey illa sünnettir demiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman kıyamda durmuş. Diyoruz ki bu sünnet mi kıyamda durmak? Farz. Rukun olmazsa olmaz. İşte rukuya eğildiği zaman orada bir zikir yapmış. Veyahut da rukuya eğilmesi. Diyoruz ki bu da bu namazın rükünlerinden. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu fiilleri de yani bize genel olan bir şey açıklıyorsa bunun arasında sünnet olanı var. Mesela teşehhütte oturduğu zaman parmağıyla ne yaparmış? İşaret edermiş. Bu bir fiili mi? Buna sünnet hükmünü verdik. Ama kıyamda durmasına ne dedik? Ayakta durmasına? Rükün dedik. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geneli açıklayan bir fiili var ise bazen bu rükün olabiliyor. Bazen bu vacip olabiliyor. Yani farz olabiliyor. Bazen de bu müstahap, sünnet olabiliyor. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerini ne yapmak zorundayız? Biraz önceki yapmış olduğumuz taksimata göre algılamak zorundayız. Yani her yaptığı şeye farz diyemiyoruz. Her yaptığı şeye sünnet de diyemiyoruz. Bazıları tabiattan, bazıları örfi, bazıları da ibadetle alakalı ne yapabiliyor? Olabiliyor. Ve yine itikaftan bahsederken ilim ehlinin itikafa girilecek yerler hakkında yine ihtilaf ettiğini görüyoruz. Bazı ilim ehli Mekke ve Medine'nin dışında, yani haremde, Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'nin dışında itikafa girilmeyeceğini söylüyorlar. Bazı ilim ehli bunlara Mescid-i Aksa'yı da ekliyor. Diyorlar ki bu üç mescitte itikafa girilir. Bunun dışındaki mescitlerde ne yapılmaz? İtikafa girilmez. Bazı ilim ehli cuma namazı kılınan yerlerde itikafa girilir. Onun dışında kılınan yerlerde girilmez. Bazı ilim ehli beş vakit namazın kılındığı mescitlerde itikafa girilir. Bunun dışındaki yerlerde itikafa girilmez. Hatta bazı alimler musalla dediğimiz, yani beş vakit namazın kılınmadığı yerlerde dahi itikafa girilebileceğini ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Hatta bunların arasında neler var? Kadının da namaz kıldığı yer neresi dedik? evi, o zaman evinde itikafa girebilir diyen ilim ehlinin de olduğunu görüyoruz. Ama bu konudaki racih olan görüşü biz ne olarak tercih ettik? Beş vakit namazın kılındığı yerlerde itikafa girilir. Bunun dışındaki musallalarda veyahut da kişi, hanım, bayan evinde ne yapamaz? İtikafa giremez. İtikafa girmek istiyor ise ne yapması gerekir? Mescitte girmesi gerekir. Ve yine bu rivayetten biz neyi çıkardık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının itikafa giriyor olması kadınlar için de meşru olan bir ibadet olduğunu söyledik. Ama dedik ki bu neye bağlı? Belli başlı şartlara bağlı. Öncelikle ne olması gerekiyor? Kocasının iznini alıyor olması gerekiyor. Yani biz kadın nafile oruç tutarken onun tutacağı orucu neye bağladık? Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte neye bağlıyor? Kocasının iznine bağlıyor. Eğer nafile tutacağı oruç kocasının iznine bağlı ise kadının evden çıkıp bir camide itikafa girmek için kocasından izin alması ne diyoruz? Minbabi evla. Yani hayli hayli bu hususta ne yapması gerekir? Kocasının iznini alması gerekir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine Ayşe radıyallahu anh'ın bize aktardığı rivayette. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Kâne'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem İzâ erâde en ya'tekife sallel fecre thumme dekhale mu'tekefehu muttefakun aleyh. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmek istediğinde sabah namazını kılar. Ondan sonra da itikaf yerine kendisi için ayrılan özel alana geçerdi. Burayla alakalı kafamızı kurcalayan bir yerden bahsetmiştik Buhari. Hatırlıyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılar, sonra neye girer dedik? İtikaf alanına, itikaf bölgesine geçer dedik. Dedik ki eğer bu 21. gecenin sabah namazı ise normalde 21. gecenin Kadir gecesi olma ihtimali var. Tek gecelerden, son 10 gündeki gecelerden. Eğer böyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi yani ihya etmeden geçirmesi mümkün mü? Değil, böyle anlayamayız. Bir önceki günün sabah namazına hamledersek bu rivayeti, çünkü rivayet ne dedik? Muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim rivayeti, yani üzerinde ittifak ettiğimiz, şek şüphe duymadığımız rivayetlerden. Eğer bunu bir gün öncesine hamledersek rivayetlerin hepsi bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 10 gün itikafa girdiğini gösteriyor. Eğer onu yani bir önceki güne hamledersek, 20. günün sabah namazına hamledersek, o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 11 gün itikafa girmiş olacak. Diyoruz ki bu da sünnete uygun olan bir şey değil. O zaman buradaki sabah namazıyla alakalı ibareyi nasıl anlamamız gerekiyor? Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 20. gün bittiğinde ne başlıyor? 21. günün gecesi başlıyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gece mescide girerdi. Ama insanlardan kendisini ayrı bir yere ne yapmazdı? Çekmezdi. Yani caminin içinde cemaatle birlikte beraber hareket ederdi. Ne zaman ki sabah namazını kılar, yani 21. günün sabah namazını kıldığında artık ondan sonra kendisi için hazırlanmış olan itikaf yerine geçer. Ondan sonra da vaktinin büyük bir çoğunluğunu orada geçirirdi. Böyle anladığımız zaman rivayeti bir sıkıntı var mı? Yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 21. gece yine mescitte ne yaptığını görüyoruz? İbadet ettiğini görüyoruz. Tek fark ne? O gün, yani o gece kendisini insanlardan ayrı bir yere ne yapmıyor? Çekmiyor. Sadece o gece insanlarla birlikte beraber hareket ediyor. Sabah namazından sonra da itikaf alanına geçtiğinden bahsettik. Yine bir sonraki rivayet Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti. Diyor ki İnkâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyedhul aleyye ra'suhu ve huve fil mescid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte olduğu esnada, yani itikaftayken başını ne yapardı? Benim hücreme, evime doğru uzatırdı. Ve uraccilhu, ben de diyor onun saçlarını tarardım. Ve kâne la yedhulul beyte illa li hacetin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyaç olmadığı müddetçe ne yapmazdı? Eve gelmezdi, gitmezdi. Diyor ki illa li hacetin idâ kâne mu'tekifen, itikafta olduğu müddetçe acil, zaruri ihtiyaçlar olmadığı sürece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmezdi. Burayı nasıl açıkladık? Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olsa dahi insan bazı zaruri neyleri var? İhtiyaçları var. Mesela ihtiyaç gidermek için tuvalete gitmek zorunda. Mescitten ne yapacak? Çıkacak. Eğer karnı aç ise, susamış ise, kendisine bunları getirecek kimsesi yok ise, bu ihtiyacını görmek için ne yapacak? Dışarı çıkmak zorunda. Neden? Çünkü 10 gün itikafta kalacaksın. Eğer sana bir yemek getirecek, yiyecek içecek getirecek kimse yok ise, bu ihtiyaçlarını ne yapmak zorundasın? Kendi başına gidermek zorundasın. Bu rivayette bize niye gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak zaruri ihtiyaçları için mescidi terk ettiğini, Ayşe radıyallahu anh'ın evine gittiğini görüyoruz. Ve yine hatırlayın, bu rivayetten neyi çıkardık? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in başının mescitten dışarıda olması, bütün vücudunu o kapsama, o hükme girmediğini söyledik. Yani sanki buradan neyi anlıyoruz? Vücudun bir kısmının dışarıda olması o kimsenin mescitten çıkmış olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Hatta bazı alimler ne dedik? Bu rivayeti neye delil getiriyorlardı? Birisi bir adakta bulunsa, dese ki ben atıyorum bir gün evden çıkmayacağım diye bir şey adasa, sonra başını pencereden çıkarsa, kapıdan uzatsa, bu adam evden çıkmış hükmünde olur mu? Olmaz. Niye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başı Ayşe radıyallahu anh'ın hücresinin içinde olmasına rağmen, başı mescitten çıkmış olmasına rağmen bütün vücuduna o mescitten çıkma hükmünü ne yapmadık? Vermedik. Diğer kimse için de diyoruz ki aynı hüküm geçerlidir. Yine bir sonraki rivayet, ki bu bugünümüzün ilk hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifi geçen hafta almadık. Burada kalmıştık. Bugün de buradan devam ediyoruz. Ve yine burada dikkat edilmesi gereken, en son şurayı da hatırlatalım. Geçen hafta buraya da vurgu yapmıştık. Dedik ki bir kişi zaruri ihtiyacı olmadığı halde çıksa, dedi ki bu ne yapar? İtikafını bozar. Değil mi? Ama bu itikafı bozulmasından dolayı biz bu adama günahkar diyor muyuz? Demiyoruz. Burayı kaçırmayalım. Yani itikaf asıl itibariyle müstahap olan, sünnet olan bir ibadet. Bu yarıda kesildiği zaman bunu yarıda kesen kimseye biz sen günahkar oldun demiyoruz. Yani bundan dolayı adam günahkar değil. Yapmış olduğu kadar o zaman diliminde okuduğu Kur'an'dan, kılmış olduğu namazdan ne yapar? Ecrini alır. Ama itikaf yapmış ecrini alır mı? Almaz. Neden? Çünkü sen bunu ne yaptın? Sonuna kadar tamamlamadın. Sünnette gelen neydi? Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiş olmak. Ama diyoruz ki eğer bu içinde bulunduğun itikaf adak adadığın bir itikaf ise, yani bir şeye adadığından dolayı o itikafı yapıyor ve bunu bozuyor isen, diyoruz ki bundan dolayı ne yaparsın? Günahkar olursun. Çünkü üzerine buradaki itikaf ne? Adadığın itikaf vacip olan bir itikaf. Vacibin terkide ne gerektirir? Günah gerektirir. Bundan ne yapman lazım? Ya bunun kefaretini yerine getireceksin. Bununla alakalı ne yapmıştık? Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Yine bu rivayet Ayşe radıyallahu anhadan bize aktarılan rivayet. Diyor ki es-sünnetu ala el-mu'tekifi ella ya'ude marîdan وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ اِمْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْ وَلَا اِعْتِقَافَ اِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اِعْتِقَافَ اِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ رواه أبو داود وَلَا بَأْسِ بِرِجَالِهِ اِلَّا أَنَّ الرَّاجِهَ وَقْفُ آخِرِهِ. Bu rivayette de Ayşe radıyallahu anha şöyle aktarıyor. Diyor ki İtikafa giren kimse için diyor sünnet olan, burada bir sünnet lafzı tabiri geçiyor. Ama diyoruz ki buradaki sünnet tabirinden anladığımız müstahap olan değil. Buradaki sünnet tabirden anladığımız üzerine gerekli olan, vacip olan. Neymiş o? Diyor ki hasta ziyaret etmez. Yani itikafa giren bir kimse ne yapamaz? Hasta ziyareti edemez. Biraz sonra bunun istisnai durumlarından ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Diyor ki cenazeye katılmaz. Yani cenaze namazını kılıp peşinden defnetmeye ne yapmaz? Gitmez. Diyor ki bir kadına eliyle dokunmaz. Buradaki kadından kastı ne? Eşi, hanımı, helal olan kimse. Onunla münasebette bulunmaz. Diyor ki ancak çok önemli ve gerekli bir ihtiyaç için dışarı çıkar. Bir önceki rivayetle uyuşuyor mu? Ancak çok önemli bir ihtiyaç için ne yapar? Mescidi terk edebilir. Diyor ki itikaf ancak oruçla ve cemaat namazı kılınan bir camide olur. İtikaf ancak oruç tutularak ve aynı zamanda cemaat ile namazın kılındığı bir camide olur diyor Ayşe radıyallahu anh'a bu rivayette. Dedi ki Ebu Davud bu rivayeti bize aktarıyor. Ravilerinde bir sıkıntı olmadığını bize söylüyor. Ancak diyor tercih edilen görüşe göre hadisin son kısmı mevkuftur. Ne demek mevkuf?
Sahabeden rivayet edilmiş.
Yani sahabenin sözü. Hadisin son kısmından kasıt ne? Oruçla alakalı olan kısım ve camide itikafa girilecek olan kısım. Diyoruz ki bu kısım kime ait? Bu ibare Ayşe radıyallahu anha'nın sözüne ait. Dedik ki itikafta sünnet olan, biraz önce sünnetten kasıt ne dedik? Gerekli olan, vacip olan. Diyor ki ellâ ya'ûda marîdâ. İtikafa giren kimse hasta ziyaretinde bulunamaz. Normalde bizler biliyoruz ki hasta olan kardeşimizi ziyaret etmek faziletli olan bir amellerden. Değil mi? Hatta ilim ehli bu konuyla alakalı racih olan görüşün ne olduğunu söylüyor. Farz-ı kifaye. Yani aramızdan birileri bu ziyareti gerçekleştirdiği zaman diğerlerimizin üzerinden ne yapıyor bu? Sorumluluk kalkıyor. Diyoruz ki hüküm bu ise, sen itikafa girdiysen, bu ibadetle meşgul oluyor isen, asıl olan ne? Kendini mescitte ibadete adaman. Yani bu vaktini ibadetle geçirmen. Eğer falanca hasta diye çıkıp onu ziyarete gidiyorsan, filanca hasta diye çıkıp onu ziyarete gidiyorsan, o zaman bu itikafta olması gereken hassasiyete ne yapmamış olursun? Özen göstermemiş olursun. Normalde mescitte durman lazım. Sen sürekli ne yapıyorsun? Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya ziyarete gidiyorsun. Diyoruz ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? İtikafta olan kimse ne yapmaz? Hasta ziyareti için itikafını bölüp gitmez. İkinci olarak diyoruz ki وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً. Bir cenazeyi de defin işlemi için onunla birlikte ne yapmaz? Hareket etmez. Yine aynı şekilde diyoruz ki cenaze namazında bulunmak, onu defnetmek hüküm olarak farz-ı kifayi olan bir şey. Diğer Müslümanların bunu yapıyor olması senin üzerinden bu sorumluluğu ne yapıyor? Kaldırıyor. Diyor ki وَلَا يَمَتْسَ اِمْرَاَةً. Kadına dokunmaz. Buradaki dokunmayı ne olarak açıklıyoruz? Şehvet ile dokunmak. Yani eğer İnsan şehvet arzusuyla veyahut da şehvetini kabartacak bir şekilde dokunuyor ise diyoruz ki itikafta olan kimsenin bundan ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Ama bir ihtiyaç oldu, hanım mescide geldi ziyaretine, bir şey verdi, bir şey alırken elini tuttun veyahut da tokalaştın, musafaha ettin. Bunun bir zararı var mı? Diyoruz ki yok. Niye? Çünkü bu şehvet ile alakalı olan bir husus değil. Diyor ki وَلَا يُبَاشِرُهَا. Onunla mübaşerette bulunmaz. Buradaki mübaşereti hem cima olarak anlıyoruz, cinsel ilişkide bulunmak veyahut da cinsel ilişkiye götüren yolları bu kapsam içinde ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. İtikafa giren kimse cinsel ilişkiden ve ona götürecek olan şeylerden ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Ayet-i kerimede وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَعَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ. Yani sizler mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman hanımlarınızla mübaşeretten ne yapın? Uzak durun diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle itikafa girenleri hanımlarıyla ilişkiye girmekten ve ilişkiye götüren şeylerden ne yapıyor? Men ediyor. Demek ki bunun kurallarından bir tanesi de bu. Peki kişi bunu yapsa ne olur? Biraz önce dediğimiz şey olur. İtikafı bozulur, batıl olur. Ama bundan dolayı günahkar olur diyor muyuz? Diyoruz ki bundan dolayı günahkar olmaz. Diyor ki وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ. Bir ihtiyaç için dışarı çıkmaz. Buradaki ihtiyacı ne olarak anlıyoruz? Zaruri olmayan ihtiyaç. Çünkü bir ihtiyaç için dışarı çıkmaz. Mesela ne? Diyor ki adam itikafta, ya şu caminin karşısında falanca bir arkadaşım var, gideyim bir ona 5 dakika oturayım, onunla sohbet edeyim. Oradan falancaya uğrayayım. Veyahut da bir şeyler alıp satayım, ticaretimi yapayım, sonra geri döneyim. Olur mu? Diyoruz ki olmaz. Bu itikafın özüne aykırı olan bir şey. Sen buraya niçin geldin? İbadet etmek için geldin. Kendini ibadetini arttırmak için geldi. Eğer sokakta, çarşı, pazarda dolanıyorsan sen bu itikaftan ne yapamazsın? İstifade edemezsin. Rivayetin diyor ki devamında İlla limâ lâ budde minhu. Ancak zaruri olan şeyler bundan müstesnadır. Biraz önce nasıl, ne olarak açıkladık bunu? Yeme içmek için sana birisi getirecek bir şey yoksa yemek içmek için ne yapabilirsin mescitten? Ayrılabilirsin. Adam uyurken cunup oldu. Adama mescitten çıkamazsın, itikaftasın. O yüzden duvarlara elini sür. Teyemmüm al diyor muyuz? Hayır, ne yapacaksın sen? Çıkıp gusülünü alacaksın. Demek ki zaruri olan ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Diyor ki وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا بِسَوْمٍ. Oruçsuz itikaf olmaz diyor. Biraz önce ne dedik? Rivayetin başında. Bu ibare kime ait? Bu kısım mevkuf. Yani Ayşe radıyallahu anha'nın sözü. Ayşe radıyallahu anha bu sözü niye söylüyor? Oruçsuz itikaf olmaz diye. Çünkü biz ne dedik? Asıl olan itikafa girme vakti ne zamandır? Ramazan'ın son 10 günü. Ramazan'ın son 10 günü de şer'i özrü olmayan bir insan ne yapmak zorunda? Oruç tutmak zorunda. Peki biz burayı nasıl anlamamız gerekiyor? Peki bir insan mesela düşünün, adamın şer'i bir özrü var. Adam hasta, şeker hastası, oruç tutamıyor. Ramazan'ın son 10 günü geldi. Diyor ki ben itikafa girmek istiyorum. Biz diyoruz ki hayır. Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi var. Oruç tutmuyorsan itikaf yapamazsın. Doğru mu? Doğru değil. Neden doğru değil? Diyoruz ki bu ibareyi şöyle anlamamız gerekiyor. Ayşe radıyallahu anh'a burada bir nefi ediyor. Bir nefi var değil mi? Nefi neyde oluyor dedik? Önce vücudiyette, bir şeyin varlığında. Ayşe radıyallahu anha burada bir şeyin varlığını yok sayıyor mu? Yok saymıyor. Sıhhatle alakalı ikinci şeye hamlediyoruz. Eğer bir şeyin varlığı varsa o zaman tutulan oruç sahih değil diyebiliriz. İkinci olarak sıhhatini nefy edebiliriz. Diyoruz ki bu da mümkün değil. Neden? Neden mümkün değil? Delilimiz ne? Neden bu ibareyi şöyle anlamıyoruz? Evet, oruç tutabilirsin veyahut da tutmayabilirsin. Tutmadığın zaman itikafa girersen yapmış olduğun itikaf geçerli olmayabilir. Bunu diyebilir miyiz normalde? Diyebiliriz. Bundan bizi çıkaracak ne olması lazım elimizde? Delil olması lazım. Delil olarak diyoruz ki, birinci olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sene Ramazan'da son 10 gün itikafa girmediği zaman bunu ne zaman kaza etti? Şevval ayının ilk 10 gününde. Bu kaza ettiği esnada da, bu itikafı kaza ettiği esnada da Şevval'in ilk 10 gününü yapmadı, oruç tutmadı. Eğer oruç tutmak mecburi olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Tutardı. Başka bir delil, Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidip diyor ki cahiliye döneminde ben bir gece Mescid-i Harem'de itikafa girmeyi adadım diyor. Bundan dolayı bana neyi nasihat ediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki adağını yerine getir. Ne zaman adamış? Cahiliye döneminde. Peki adadığı şey meşru olan bir şey mi? Dine muhalif olan bir şey mi? Hayır. Adadığı şey meşru olan bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Adağını yerine getir. Peki burada bizim delilimiz ne? Hani nereden bu şeye kanıya vardık? Oruç tutulmaz şeyini buradan nasıl çıkartıyoruz?
Oruçlu olarak girdilerdi onu. Geçeyi
artık yaptı. Çünkü ne diyor? Ben bir geceyi Mescid-i Harem'de itikaf etmeye adadım. Gece oruç tutma zamanı mı?
Değil.
O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem illa da oruç tutulsaydı ne diyecekti ona? O zaman gece girme. Gündüzüyle birlikte gir. Gündüzünde de oruç tut. Yoksa itikafın ne olmaz?
Olmaz.
Demek ki oruç esnasında itikafın gerekli olmadığını söylüyoruz. O zaman bu Ayşe radıyallahu anha'nın bu yasağını nereye hamlediyoruz? Tamam. Diyoruz ki üçüncü olan bir şeye hamlediyoruz. O da diyoruz ki nefyu kemal. Yani bir şeyin kemalini nefyetmek için burada kullanmış. Yani ne? Oruç tutup da itikafa girenin alacağı ecir oruç tutmadan itikafa girene göre nedir? Daha kamildir. Yani bir insan hem oruç tutup itikafa giriyorsa Bunun girmiş olduğu itikaf, oruçsuz olarak yapılan itikafa göre nedir? Daha kamildir. Burada o zaman neyin nefi var? Kemalin nefi var. Yani normalde ne diyoruz? Geçerli ancak oruç tutularak yapılsaydı fazileti neydi? Daha fazlaydı. Diyor ki وَلَا اِعْتِكَافَ اِلَّا لِمَسْجِدٍ جَامِعٍ. Diyoruz ki itikaf ancak cuma namazı veyahut da cemaat ile namaz kılınan mescitlerde olur. Bundan da biraz önce bahsettik. Çünkü normalde 5 vakit namazın kılınmadığı bir yerde itikafa girmeye çalışırsanız önünüzde şöyle bir problem olacak. 5 vakit için her gün ne yapacaksınız? İtikaftan çıkıp camiye gitmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü cemaat ile namaz kılmak farz olan bir şey. Bu farzı yerine getirmen lazım. Gitmedin, günahkar olacaksın. Gittin, İtikafın özüne aykırı hareket etmiş olacaksın. O yüzden diyoruz ki bu ibareden ne anlıyoruz? Yani mescitlerde girmemiz gerekiyor ve bu mescitlerin içinde de neyi tercih etmemiz gerekiyor? 5 vakit namazın kılındığı yerleri. Yani iş yerinde kıldığımız musalla var. Çalıştığımız yerde musalla var. Burada itikafa girsem olur mu? Olmaz. Beş vakit namazın kılındığı yer olması gerekiyor. İbn Abbas radıyallahu anhu'ya bir kişiden soruyorlar. Diyorlar ki: "Er-raculu yakumu leyl ve yasumu nahar ve la yeşhedu el-cum'ate ve la'l-cema'a." Diyor ki bir adam var. Geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. Ama bu adam ne cumaya da ne de beş vakit namaza camiye gelmiyor. Bu adam hakkında ne dersiniz dediğin zaman diyor ki huva finnar, o kimse diyor ateştedir. Niye? Yapmış olduğu şeyler kötü şeyler değil. Gece teheccüde kalkmak, gündüz oruç tutmak bunlar nafile olan şeyler. Ama terk ettiği şeylere bakın. Nafilelere özen göstermiş, farzları terk ediyor. Farzları terk eden bir adamın gideceği yer neresi? Baktığımız zaman gideceği yer ateş. Çünkü aynen.
Nafileleri farzdan önce tutmak.
Aynen. Şeytan bazen ne yapıyor? Sana nafilelere özen gösteriyorsun. Örnek veriyorum, gece teheccüde kalkıyorsun. Sonra bir yatıyorsun, sabah namazına gitmiyorsun. Sen şimdi ne yaptın? Kaş yapayım derken göz çıkardın diyoruz ona, değil mi? O yüzden ne yapılması gerekiyor? Bu hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. İtikafın en az vakti ile alakalı diyoruz ki sünnette sabit olan son 10 günde itikafa girilmesi. Sünnet olan bu. Ama bunun haricinde ilim ehli diyor ki yani en az olarak bir gün gecesiyle birlikte giren bir kimse için de 10 gün gireceksen gir, bundan aşağı gireceksen bunu yapma demekten kendimi men ediyorum diyor Şeyh Hüseyin Rahimullah. Peki yani bir adama ben 10 gün girmiyorsam 5 gün girme, sünnet olan 10 gündür 5 gün girme diyemem. Diyor ki bunun da en makul, en azı bir şey de ne olması gerekir? Bir gün, bir gece en azından kendini buna şey yapman gerekir. Ama diyor ki yani bunu söylerken sonuçta asıl itibariyle sünnet olan bir şey ya. Asıl itibariyle sünnet olan bir şey. Böyle bir yasaklama da gelmemiş. Hani ya 10 gün yapıyorsanız yapın veyahut da bunu yapamayan kesinlikle girmesin gibi bir yasaklama da yok. Yani bu insanları hayırdan men etmek, eğer böyle bir hayır varsa, adam 5 gün girip kendini ibadete verecekse, bu adama da girme sözünü diyecek şeyi tabiri caizse cesaretini yapamıyorum diyor kendimde. Bulamıyorum. Ama bununla birlikte sünnet olanın ne olduğunu söylüyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselam nasıl yapmış diye soruyorsan Ramazan'ın son 10 günü diyoruz ki bu işin yapılması. Bir sonraki rivayet İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayet diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal leysa alel mu'tekefi siyamun illa en yec'alehu ala nefsihi ravahu d-darukutni vel hakim vel racuhu vakfuhu aydan. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bize aktarılıyor. İtikafa giren kimsenin oruç tutması gerekmez. Normalde biraz önce ne yaptık buraya? Değindik. Oruç tutma zorunluluğu yok. Ancak diyor bunu kendisine farz kılması müstesnadır. Yani itikafa gireceği zaman adam bunu da adadı ise, bir gün itikafa gireceğim, o günde de oruç tutacağım diye kendine bir adakta bulundu ise, o adama diyoruz ki artık bu oruç tutman senin üzerine ne?
Farz
olan bir şey. Artık sen kendi nefsine bunu farz kıldın. O zaman bu saatten sonra ya ben sadece itikafa girsem olmaz mı? Diyemezsin. Olmaz. Artık sen bunu kendi nefsine farz kıldın. Artık bu şeyi ne yapmak zorundasın? Yerine getirmek zorundasın. Bu rivayete de dönüp baktığımız zaman Darukutni hakim rivayet ediyor. Racih olan bu da yine mevkuf olduğu, yani ibarenin kimin sözü olduğunu söylüyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü olduğunu söylüyoruz. Ve yine konuyla alakalı bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis diyor ki enne ricalen min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem uru leyletel kadri fil menami fis seb'il avakhir fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara rü'yakum قَدْ تَوَاطَعَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ فَمَنْ كَانَ مُتَحَيِّرَهَا فَلْيَتَحَيَّرَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Bu rivayette de İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle söylüyor. Diyor ki bir grup sahabi rüyalarında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 7 gününde olduğunu görüyorlar. Düşünün, sahabelerden birkaç tanesi rüya görüyor. Rüya gördüğü, yani o sene rüyalarında şunu görüyorlar. Kadir Gecesi Ramazan'ın, yani o sene Ramazan'ın son 7 gününe denk geliyor. Sonra bunu gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyorlar. Biri geliyor diyor ki, yani kimsenin kimseden ne yok haberi?
Yok.
Yok. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben gece rüya gördüm. Ne gördüm? Kadir Gecesi Ramazan'ın son 7 günü içinde aramamız gerektiğini gördüm. Başka bir sahabe geliyor, aynı şeyi söylüyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. Yani bana gelenlere bakıyorum. Hepiniz neyi söylüyorsunuz? Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ne o? Ramazan'ın son 7 günü içinde Kadir Gecesi'nin olduğunu söylüyorsunuz. O halde diyor, Kadir Gecesi'ni arayan kimse onu Ramazan'ın son 7 gecesinde arasın. O halde Kadir Gecesi'ni arayan kimse Ramazan'ın son 7 gününde ne yapsın? O Kadir Gecesi'ni arasın. Rivayet muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim rivayeti olduğunu söylüyoruz. Öncelikle Allah Azze ve Celle Ramazan ayına diğer aylardan ne yapmış? Farklı bir hususiyet atfetmiş. Bunlardan bir tanesi de ne? Kadir Gecesi. Yani Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının içinde olduğunu söylüyoruz. Ramazan ayının içinde olduğunu söylüyoruz. Asıl itibariyle. Rivayetlere bakıyoruz. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu ay, Ramazan ayı öyle bir aydır ki içinde ne yapılmıştır? Kur'an-ı Kerim inzal edilmiştir. Nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Başka bir ayete bakıyoruz. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Bakın, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir diyor bir ayeti kerimede. Başka bir ayeti kerimede Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Demek ki Kadir Gecesi hangi ayın içinde? Diyoruz ki Ramazan ayının içinde olduğunu söylüyoruz. Bu gecenin Kadir Gecesi olarak isimlendirilmesiyle alakalı ilim ehli iki tane husus zikrediyor. Neden bu geceye Kadir Gecesi denilmiş? Birincisi, ilim ehli diyor ki, çünkü bu gece Allah Azze ve Celle'nin katında kadri kıymeti azametli olan bir gece. Yani Allah Azze ve Celle'nin katında kadri kıymeti azametli olduğu için bu geceye ne denilmiş? Kadir Gecesi denilmiş. Delil olarak diyoruz ki, yine ayet-i kerimede inna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz onu mübarek bir gecede indirdik diyor. Yani oradaki o'dan kasıt ne? Kur'an-ı Kerim'i biz mübarek bir gecede indirdik. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye o geceye hangi vasfı veriyor? Mübareklik vasfını veriyor. Ve yine başka bir ayet, Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu onun azametine, büyüklüğüne delalet eden, Allah Azze ve Celle'nin katında büyüklüğüne delalet eden bir ayet mi? Diyoruz ki evet. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi, bir geceyi neye eşit tutuyor? 1000 aydan daha hayırlı olan bir zaman dilimine ne yaptığını görüyoruz? Denk tuttuğunu görüyoruz. İkinci olarak diyoruz ki takdir. Yani buradaki kadirden kasıt takdir etmek. Yani Allah Azze ve Celle, biliyorsunuz takdiri, önce Allah Azze ve Celle'nin levh-i mahfuzda yazmış olduğu ne var? Bir takdir var, bir kader var değil mi? Gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce Allah Azze ve Celle kıyamete kadar olacak her şeyi levh-i mahfuzda ne yaptı? Yazdı. Ondan sonra diyoruz ki bu takdirin ömürlük olanı var. Bir levh-i mahfuzda genel olanı var. Takdir edilen bir de ne var? Ömürlük olanı var. Onun delili ne? Ömürlük takdir.
Anne karnında.
Diyoruz ki Allah Azze ve Celle anne karnında cenine ruh üfleneceği esnada melek gönderiyor. Değil mi? O melek 4 şeyi yazıyor. Ne onlar? Rızkı, eceli, ne kadar yaşayacak, ne zaman ölecek? Şakî mi, Said mi olacak? Yani ne demek? Cennetlik mi, cehennemliklerden mi olacak? Bir tane kaldı. Ameli. Dördüncü olarak diyoruz ki ameli. Bunların hepsi ne zaman yazılıyor? Anne karnında ruh üfleneceği zaman. Bunlar neyle alakalı? Diyoruz ki ömürlük olan şey. Yani o kişi ne kadar yaşayacak, ne yiyecek, ne içecek, hangi amelleri işleyecek, en sonunda cennet ehli olarak mı ölecek, cehennem ehli olarak mı ölecek? Bunların hepsi ne yapılıyor? Bu ömürlük takdirde yazılıyor. Bir de konumuzla alakalı olan kısım burası. Diyoruz ki yıllık olan bir takdir var. Yani levh-u mahfuzdakine mutabık olan, yıllık olan ne var? Bir takdir var. Burada ne zaman yazılıyor? Veyahut da ne zaman bu belirleniyor? Diyoruz ki Kadir gecesinde. Kadir gecesi geldiği zaman bir sene sonraki olacak olan şeyler ne yapılıyor? O gecede takdir edildiğini söylüyoruz. Ayet-i kerimede fîhâ yufragu kulle emrin hakîm. O gecede her hikmetli iş ne yapılır? Takdir edilir buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden diyoruz ki buradan kasıt ne? Kadir gecesinde ne var? Senelik olan bir takdir olduğunu söylüyoruz. Dedik ki bu senede, bugün de, bu gecede yapılan ameller neye denk dedik? Bin aydan daha hayırlı. Normalde bin ayı seneye böldüğünüz zaman yaklaşık olarak 83 seneye tekabül ediyor. Biraz daha fazlasına. 83 sene ne demek aslında? Bir ömür demek değil mi? Yani çoğu insan bu şeye ne yapamıyor? Erişemiyor. Bu yaşa erişemiyor. Ama Allah Azze ve Celle sene içinde öyle bir geceyi gizlemiş ki o gecede muvaffak olan kimse sanki 83 sene Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmiş gibi ne yapıyor? Ecir kazanıyor. O zaman demek ki bugünün neyi var diğer gecelerden? Bir üstünlüğü var. Ve yine bakıyoruz bu gecede yine Kadir suresine dönüp baktığımız zaman Cebrail'in, ruhun ve aynı zamanda diğer meleklerin yeryüzü semasına indiğini görüyoruz. Melekler de önemli bir iş için, önemli bir görev için ne yaparlar? Yeryüzü semasına inerler. Allah Azze ve Celle onlara inmelerini emrediyor. Onlar da bu gecede ne yapıyorlar? Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler yeryüzü semasına iniyor. Demek ki bu gece diğer geceler gibi değil. Ve yine bu gecenin bazı alametlerinden bahsediyor ilim ehli. Mesela diyorlar ki o gece, yani Kadir gecesi olduğu gece, havada böyle bir hudu, bir sessizlik, bir sakinlik hakim olur. Yani bakarsınız böyle, tabiri caizse ne rüzgar eser, ne bunaltıcı bir sıcaklık vardır, ne tabiri caizse dondurucu bir soğuk vardır. Böyle mutedil, tam böyle havanın güzel olduğu, insanın hoşuna gittiği bir özelliği vardır. Aynı zamanda başka bir özellikten bahsediyorlar. Diyorlar ki o gün hava böyle aydınlık olur, bembeyaz olur. Diyorlar ki günümüzde biz bunu ne yapamıyoruz? Algılayamıyoruz. Neden? Çünkü etrafımızda şehir ışıkları olduğu için yani bu gecenin o berraklığını, paklığını, o aydınlığını ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Ama eskiden ilim ehli aktarırken diyorlar ki hani eskiden o elektriğin olmadığı, o doğal ay ışığı veyahut da tabiat gereği olan durumlarda diyorlar ki Kadir gecesi olduğu gün sanki diyorlar fecrin doğuşu ile güneşin doğuşu arasındaki bir aydınlık var ya, sanki diyorlar Kadir gecesinde ne oluyordu? Aynı böyle bir aydınlığı hissediyorduk. Yani böyle bir aydınlıktan bahsediyorlar. Ve yine diyoruz ki o gün mümin olan kimse kalbinde bir huzur, bir rahatlık, Allah'a daha fazla dua etme veyahut da ibadetlerde böyle daha bir arttırma şeyini hissedip kendini daha iyi ne yapabilir? Allah Azze ve Celle'ye ibadete verebilir. Yani o Kadir gecesinde mümine kolaylaştırılan ne var? Durumlar var. Bazen insan bunu kendi hayatında ne yapabiliyor? Görebiliyor. Örnek veriyorum 21. gece böyle üzerinde bir yorgunluk, bir bitkinlik bir şey oluyor. Ama 23. gece örnek veriyorum. Daha böyle bir istekli, daha bir arzulu ne yapabiliyorsun? Olabiliyorsun. Ve bir de o gecenin bitiminden sonra bize aktarılan bir alamet var. O ne? Evet, güneşin sabahında o hani gözü alan, etkileyen o ışınları var ya, o halde değil de nasıl aya bakarken bir sıkıntı yaşamıyorsun. Güneş doğarken diyorlar ki bu şekliyle doğar. Yani o ışınları ne yapmaz gözünü?
Yormaz.
Peki bunun bize kattığı fayda ne? Normalde artık gördün dedin ki mesela anladım bunu dün gece Kadir gecesiymiş. Bunun bize kattığı fayda ne? Eğer o geceyi iyi değerlendirdiysen kalbin ne olacak? Mutmain olacak. Diyorsun ki elhamdülillah en azından ben bu gece elimden gelenden fazlasını yapmaya çalıştım. Ama gördün güneşi sabah, o gecesiyle alakalı bir şeyin yoktu. O zaman da otur haline Ağla. Çünkü ne yapamadın? Sen o geceyi hakkıyla idrak edemedin. Ve yine diyoruz ki, yani bütün bu anlattıklarımızdan konuyu toparladığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle bize bin haydan daha hayırlı olan bir geceden bahsediyor. Ama biz rivayetlere dönüp baktığımız zaman şöyle bir şey görmüyoruz. Kadir gecesi 21. gecedir. Kadir gecesi 27. gecedir. İşte ne bileyim, Kadir gecesi işte şu gündür, bugündür diye net, kesin bir şey var mı elimizde? Yok. Bunun gizlenmesinin sebebi ne? Yani insanlar sadece buna itimat edip, eğer biz sadece 27'de olduğunu bilseydik ne yapacaktık? Sadece 27'de elimizden geleni yapacaktık. Diğer zamanlarda o kadar hırslı olmayacaktık. Ama Allah Azze ve Celle hikmeti gereği o geceyi Ramazan'ın son 10 gününde gizlediğini görüyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Yani son 10 günde onu arıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bu. Konunun aslına dönersek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itikafa niçin giriyordu? Kadir gecesini arayabilmek için, bulabilmek için. Çünkü niye? Biraz önce söyledik. Yaklaşık olarak 83 senelik neye tekabül ediliyor? Yapılan ibadeti. O geceyi namazla geçirdin. Sanki sen 83 sene namaz kılmış gibisin. Veyahut da ne bileyim işte Allah'ı zikrettin, Kur'an okudun, salih ameller yaptın. O yüzden bu gecenin önemi büyük olduğu için konuyla alakalı kısma geliyoruz. Sahabeler bunu merak ettikleri için artık nereye giriyor bu? Sahabelerin rüyasına giriyor. Kadir gecesini Ramazan'ın son 7'sinde arayın. Gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Kadir gecesi ne zaman? Yani o geceyi ne yapmak var? Elde etmeyi arzulamak var. Şimdi biz de artık olayı standarda bağlamışsın. Ramazan'ın 27'si. Cami full. Bir gün öncesi, bir gün sonrası bakıyorsun saflar yarıya düşmüş. Niye? Çünkü kafada o var. 27 Kadir gecesi. O yüzden fazla da uğraşmaya gerek yok mantığıyla ne yapılıyor? Olaya bakılıyor. Diyoruz ki bu rivayetten anladığımız arkadaşlar, ilim ehli diyor ki yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gününde arayın. Rivayete bakıyoruz müttefakun aleyh. Diğer rivayetlere bakıyoruz. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Müttefakun aleyh. Başka rivayete bakıyoruz. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde arayın. Yine müttefakun aleyh. O zaman biz bu rivayetleri nasıl anlayacağız? Yani hepsi sahih olan rivayetler. Bu rivayetle alakalı ilim ehli diyor ki bu o seneye has olan bir şeydi. Yani sahabeler o sene rüyalarında bunu gördüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne dedi onlara? Ramazan'ın son 7 gününde ne yapın? Kadir gecesini arayın. Diğer rivayetlere bakıyoruz. Ramazan'ın son 10 gününde arayın diyor. Ramazan'ın son 10 gününün gecelerinde arayın. O zaman diyoruz ki rivayetleri bir araya topladığımız zaman Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde aramamız gerekiyor. Bu son 10 gün içinde diyoruz ki 7 gün olma ihtimali daha yüksek. Ve bu 7 gün içinde diyoruz ki tek gecelerinde olma ihtimali daha yüksek. Sonuçta neyden bahsediyoruz? İhtimalin daha yüksek olup olmadığından. Yani bu sene 21. gece olmama ihtimali var mı? Olmama ihtimali yok. Olabilir. Ama diyoruz ki hani rivayetler bize tek gecelerde çift gecelere göre ne var? Olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki Ramazan'ın son 10 günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in itikafa girme sebebi bu. Ve tek gecelerde daha hırslı olunması gerekiyor. İşte 21, 23, 25, 27, 29'da elimizden geldiğinden daha çok ne yapmamız gerekiyor? Gayret göstermemiz gerekiyor. O yüzden günümüzdeki anlayışın doğru olmadığını söylüyoruz. Yani sadece 27. gecesini Kadir gecesi zannedip o gece bir şeyler yapıp diğer geceler elimizi ayağımızı çekiyor isek ibadet etmekten. Diyoruz ki bu doğru bir davranış değil. Ramazan'ın son 10 gününde özellikle de tek gecelerde bunu aramamız gerekiyor. Ve yine burada üzerinde konuşmamız gereken başka bir husus. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin görmüş olduğu rüyadan yola çıkarak onları bir şeye teşvik ediyor. Değil mi? Ortada ne var? Bir vahiy var mı? Yok. Sahabelerin gördüğü bir rüya var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı ne diyor? Ramazan'ın son 7 gününde Kadir gecesini aramakta hırslı olunuz. Demek ki rüyalar da kendi arasında neye ayrılıyor? Kısımlara ayrılıyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyanın nübüvvetin 46 cüzünden, parçasından bir parça olduğunu söylüyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Yani ilk gelen vahiyler ne olarak geliyor? Rüya olarak geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir şey görüyor. Sabahında o gördüğü şeyin gerçekleştiğini görüyor. Demek ki sadık olan rüyalar var. Batıl olan rüyalar var. Bir de normal olan rüyalar var. Diyoruz ki sadık olan rüyalar bazen apaçık, sarih olabiliyor. Biraz önce verdiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir şey görüyor. Sabahında ne yapıyor onu? Gerçekleştiğini görüyor. Aramızda da bunu yaşayan vardır. Rüyamda örnek veriyorum. Birinin öldüğünü, birinin evlendiğini, birinin boşandığını görüyorsun. Ertesi gün bir haber alıyorsun. Aynı senin rüyada gördüğün gibi olay ne olmuş? Gerçekleşmiş. Diyoruz ki bu rüya sadık olan bir rüya. Çünkü vakıa ile ne? Sabit olan bir şey. Dedik ki bu açık. Gördüğün şeyin aynısını ne yapıyorsun? Yaşıyorsun. Bir de ne var? Yani açık olmayan, ima edilen bazı şeyler var. Bunu da herkes ne yapamıyor? Anlayamıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün. Oradaki melik ne diyor? 7 tane zayıf inek gördüm. 7 tane şişman ineği yiyordu. Normalde bu bir şey anlatıyor mu? Anlatıyor. Aslında bir şey var. Hani burada bir şey var. Bir hüküm çıkacak ama biz anlıyor muyuz? Olaya hakim değiliz. Apaçık değil. İşte 7 tane başak gördüm. Kuru. 7 tane başak gördüm. Kurumamış. Bir şeylerden bahsediyor. Etrafındaki rüya tabiri yapanlar nasıl diyorlar? Bunlar normal sıradan gördüğüm bir şeyler. Bunlara ne yapma? İtibar etme. Ama Yusuf Aleyhisselam'la birlikte hapishanede kalan kimse ne yapıyor? Yusuf Aleyhisselam'ın tabirini hatırlıyor. Yani bu işin uzmanı olduğunu hatırlıyor. Yusuf Aleyhisselam'a götürüyor. Ne diyor? Sizde diyor yapmış olduğunuz, ekmiş olduğunuz şeyleri 7 sene ne yapın? Biriktirin. Çünkü bunun akabinde ne gelecek? 7 sene bir kıtlık, kuraklık gelecek. Yani demek ki o 7 tane zayıf inek, 7 tane şişman ineği yemesinin tevili açıklaması neymiş? Buymuş. Demek ki bu rüya sadık olan rüya mı? Diyoruz ki sadık olan rüya. Niye? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyayı böyle tabir etmesinden sonra bunlar yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Demek ki rüyanın sadık olanı var. Bir de ne diyoruz? Rüyanın batıl olanı var. Şeytanın mümin olan kimseyi rahatsız etmesi için kullandığı, gördüğün, böyle korktuğun, değil mi? Razı olmadığın bir sürü şey olabiliyor. Hatta biz bunun içine batıl olan rüya kapsamına tarikat ehlinin anlatmış olduğu o kıssaları ne yapabiliriz? Katabiliriz. Sadece onlar anlatıyor diye mi? Değil. Vakaya vurduğumuz zaman, Kur'an'a, sünnete vurduğumuz zaman değil mi? Adam rüyamda şöyle şöyle gördüm diyor. Mesela diyor ki rüyamda ben gördüm ki teklifat benden kalktı diyor. Artık ibadetlerden sorumlu değilim. Şimdi biz bu rüyaya sadık rüya diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey kalkmamış. Senden nasıl kalkacak? Anlatabildim mi? Ve yine üçüncü sınıf olan rüya şekli de normal sıradan olarak gördüğümüz rüyalar var. Gün içinde sana tesir eden veyahut da aklına takılan bir şey var. Akşam ne yapıyorsun? Rüyanda o şeyi yaşıyorsun. Diyoruz ki bunların normalde bir hükmü yok. Görülen rüyalar ile amel edilir mi edilmez mi? Şimdi bu da ayrı bir soru değil mi? Şimdi bakıyoruz rüya gördük. Rüya ile amel edeceğiz mi? Rüyamda gördüm adam işte şöyle oldu. O zaman ben bunu yapayım mı yapmayayım mı? Yani buradan hüküm çıkarmaya çalışıyor. Diyoruz ki asıl itibariyle rüyalarla amel edilmez. Yani İslam dininde, İslam şeriatında böyle bir şey yok. Rüya gördüm bununla amel et demiyoruz. Asıl amel edilmeyecek. Ancak bununla alakalı bir karine var ise, yani buna delalet eden bir şey var ise, o zaman bununla ne yapabiliriz? Amel edebiliriz. Veyahut da bundan bir şeyler çıkarabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Kadir Gecesi ile alakalı rüyasında yağmurun yağdığını ve çamur olan bir yere secde ettiğini görüyor. O sene 21. gün, Ramazan'ın 21. gecesinin sabahında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken yağmur yağıyor ve secde ettiği yerde ne var? Çamur var. Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baktım. Alnından diyor o yağmur suyu hani o tozla toprakla birlikte aşağı doğru süzülüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında ne gördü? Kadir gecesinin sabahında böyle bir şey olacağını gördü. Karine olarak bu gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Diyoruz ki o sene ne oldu? Kadir gecesi buna denk geldi. Yani ortada bir karine var ise, buna delalet eden bir şey var ise O zaman bundan istifade edilebilir. Bununla amel edilebilir. Ama ortada bir şey yok ise, yani biz bunu direkt olarak, mutlak olarak bununla amel edilir dersek, şeytan zaten bu kapıyı kullanmayı ne yapıyor? Seviyor. Çünkü buradan hepimizi ne yapabilir? Ki günümüzde de insanlar bu şeyle yorulmuyor mu? Rüyasında şöyle gördü, rüyasında filancayı gördü, rüyasında falancayı gördü. O ona böyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, falanca adama tabi olun. O benim sünnetim üzeredir. Tamam, rüyada gördün. Şimdi vakaya bakıyoruz. Adamda ne kadar şirk, ne kadar bidat ararsan var. Şimdi bu sadık olan bir rüya mı? Değil. Ortada bu adamın salih olduğuna delalet eden hiçbir karine söz konusu değil. O zaman rüyalara bakış açımız ne olması gerekiyor? Bu şekliyle olması gerekiyor. Bu konuyu bitireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sabredeceksiniz. 3 tane hadis kaldı. Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anhumanın bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki An-Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle fî leyletil kadr leyletu sab'in ve işrin revâhu Ebu Davud ve râcih vakfuhu ve kad uhtilife fî ta'yiniha alâ erba'ine kavla ve avrattuha fî fethul bari. Bu rivayette Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anhumadan bize aktarılan rivayet. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kadir gecesi hakkında 27. gecedir diyor. Rivayet bize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu söylüyor. 27. gece olduğunu söylüyor. Rivayet Ebu Davud'da geçiyor. Ama ilim ehli diyor ki racih olan vakfuhu, yani söz kime ait? Sahabeye, Muaviye bin Ebi Sufyan'a ait olan bir söz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değil. Racih olan sahabenin sözü. Hafız İbn Hacer Rahimullah diyor ki وَقَدْ اُخْتِلِفَ ف۪ي تَعْيِينِهَا عَلَى اَرْبَع۪ينَ قَوْلًا. Diyor ki Kadir gecesinin ne zaman olduğuyla alakalı ilim ehlinden diyor 40 küsür tane ne var? Söz var, kavil var. Düşünün Kadir gecesiyle alakalı. Ramazan zaten kaç gece? 30 gece. Kaç tane kavil var? 40 gece. Bundan daha çok şaşıracağınız bir şey. Cuma günü icabet vakti. Cuma günü dediğimiz gün hangi gün? Bir gün. Değil mi? Ne zamana kadar? En iyi ihtimalle sabah namazından sonra da örnek diyorum. Güneş batana kadar, değil mi? Gecesini saymıyoruz. Kaç tane kavil var? Yine 40 küsür tane. Yani o günün icabet vakti ne zaman? Falanca bu saat demiş, filanca bu saat demiş. Bir diğer grup o falanca saat denilen şeyi açıklamaya çalışmış. Döndüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Konuyla alakalı görüleri şey yapıyorsunuz. Diyor ki İbn Hacer, elimizdeki eser kime ait? Bulugul Maram. İbn Hacer'e diyor ki "Ve avrattuha fi Fethul Bari." Fethul Bari'de diyor ben bu 40 görüşü ne yaptım? Bu hadisin altında zikrettiğim. Buradan hangi faydayı alıyoruz? Demek ki Hafız İbn Hacer Fethul Bari'yi Bulugul Meram'dan ne yapmış? Önce yazmış. Niye? Çünkü bize bu eserdeyken nereye döndürüyor? Fethul Bari'ye döndürüyor. Demek ki Buhari'nin şerhini bu eserden önce yazdığı faydasında ne yapıyoruz? Kendi sözünden çıkarttığımızı söylüyoruz. Konuyla alakalı şeyi biraz önce de söyledik. Kadir gecesiyle alakalı. Ramazan'ın son 10 gününde arayacağız. Tek gecelerinde daha hırslı olmamız gerekiyor. Direkt 27. gece ile alakalı rivayet diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değil, sahabenin sözü olduğunu aktarıyoruz. Bir sonraki rivayet yine Ayşe annemizin bize aktardığı rivayet. Diyor ki "Kultu ya Resulallah, eraeyte in alimtu ey leyletin leyletul kadr ma aqulu fiha?" قال "Kuli Allahumma inni afuvun tuhibbul afva fa'fu anni." رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. Bu rivayette de Ayşe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordum. Eğer bu gecenin Kadir gecesi olduğunu bilir isem bu gecede nasıl dua edeyim? Düşünün, biraz önce dedik ya sahabe Kadir gecesi için ne? Hırslı, öğrenmek istiyor. Yani bu gece Kadir gecesi ise ne yapmam gerekiyor? Değil mi? Ayşe radıyallahu anha bunu soruyor. Diyor ki eğer bugünün Kadir gecesi olduğunu anladığım zaman bana neyi dua etmemi tavsiye edersin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahümme inneke afuvun. Allah'ım şüphesiz ki sen affedicisin. Tuhibbul affe. Affetmeyi seversin. Diyor ki fa'fu anni. Beni de ne yap? Affet. Bu rivayete baktığımız zaman aslında birçok faydasını görüyoruz. Öncelikle Ayşe radıyallahu anh'a öğretilen dua diyor ki Allahümme. İbarenin aslı ya Allah. Yani ey Allah'ım. Allah lafzu celalesiyle ne yapıyorsun? Allah Azze ve Celle'ye ismiyle tevessülle bulunuyorsun. Dua ediyorsun. Ve bazı ilim ehli racih olan da görüş. İsmul Azam denilen isim hangisi? Allah ismi. Ve yine hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle'ye bu isim ile dua edildiğinde Allah Azze ve Celle o kimsenin duasını ne yapmaz? Geri çevirmez. Bakın aslında rivayette bize ne? Birçok şey anlatılıyor. Allahümme, ey Allah'ım diyorsun. Allah lafzını dönüp baktığımız zaman neye delalet ediyor? Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğuna ve yalnızca ibadeti hak ettiğine delalet ediyor. Allah lafzı böyle büyük bir Allah Azze ve Celle'nin ismi. Diyoruz ki inneke afuvun tuhibbul afve. İnneke afuvun, sen çok affedicisin. Allah Azze ve Celle'nin bir ismi var. Tuhibbul afve, burada da ne var? Sıfatı var. Hem bir ismi var Allah Azze ve Celle'nin, hem bir sıfatı var. Biz burada ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin bu isim ve sıfatıyla ne yapıyoruz ona? Tevessülde bulunuyoruz. Burada diyoruz ki caiz olan tevessül kapsamına giriyor. Ve yine dikkat edin. Fa'fu anni, beni bağışla diyorsun. Normalde bugün, bu gece azametli olan bir gece. Normalde yapmış olduğun ibadetler, kendi çabanla ile yapmış olduğun ibadetler, Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri karşılayacak ibadetler değil. Sen ne kadar da çırpınsan, Allah Azze ve Celle'nin sana bahşetmiş olduğu o nimetlerin arasından bir tanesini çekip alsak, o vermiş olduğu nimeti ne yapmaz, bu yapmış olduğun ibadetler karşılamaz. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nereye yönlendiriyor Ayşe radıyallahu anhaya? Sen acizsin. Yapmış olduğun amellere güvenme. Bugün de Allah Azze ve Celle'nin neyine sığın? Affına sığın. Çünkü sen acizsin. Yapmış olduğun ibadetler seni kurtarmak için yeterli değil. Yani şöyle duanda senin rızanı kazanmak için şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Sanki Allah Azze ve Celle'ye bir minnetim varmış da hani sanki bundan dolayı bana ne yapmak zorundasın? Beni cennete sokmak zorundasın veyahut da bana şu istediğimi vermek zorundasın gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden diyoruz ki kişi hatalarını bilecek ve bugün de kendisini Rabbinin önünde aciz hissedip onun affına muhtaç olduğunu ne yapacak? Hiçbir zaman aklından çıkarmayacak ki Allah Azze ve Celle'nin affıyla ne yapsın? İstemiş olduğu şeye ulaşsın. Bazı rivayetlerde afuvun kerimun lafzı geçiyor. İlim ehli diyor ki buradaki kerimun lafzı zayıf. Sahih olan rivayetlerde yani şunu diyoruz. Bazı rivayetlerde Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni olarak geçiyor. Diyoruz ki buradaki kerimun lafzı sahih olan rivayetlerle ne yapmıyor bize? Gelmiyor. O yüzden diyoruz ki sahih olan rivayetlerle ne yapmamız gerekiyor? Yetinmemiz gerekiyor. Yine Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ona yalvarmanın, dua etmenin, tevessülde bulunmanın caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif dedik. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin katında kişinin kendisini ve amellerini hakir görmesi gerektiği, amellerine itimat etmemesinin gerekliliğini bize aktaran bir hadis olduğunu söyledik. Ve son olarak en son Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi alarak bu bölümü, bu oruç ile alakalı komple bu babı ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Bu rivayette de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tuşeddu rihalu illa ila thalâthi mesâcid El mescidul haram vel mescidi hâza ve mescidil aksa muttefakun aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 3 mescit haricinde başka bir yere sefer düzenlenmez. Yani ibadet amaçlı. 3 mescit haricinde başka bir yere ibadet amaçlı ne yapamıyoruz? Yolculuk yapamıyoruz. Ve burada yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir uslubu var, usulü var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bunu çokça görürsünüz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey hafızada kalsın diye öncelikle söyleyeceği şeyi ne yapmıyor? Maddelendirmiyor. Öncelikle nereye yoğunlaşmamızı istiyor? Diyor ki 3 tane yer var. Buraya ibadet amaçlı gidilebilirsin. Önce senin kafana ne yapıyor bunu? Kazıyor. Sonra bu üçün ne olduğunu açıklıyor. Diyor ki El Mescidil Haram ve Mescidi Hada ve'l Mescidil Aksa. Mescid-i Haram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi, Mescid-i Nebevi ve aynı zamanda Mescid-i Aksa. Bu üç mescidi diğer mescitlerden ayıran bir özelliği olduğunu görüyoruz. Ne o? Diyoruz ki öncelikle bu mescitlerin hepsi peygamberler tarafından ve takva üzerine bina edilmiş mescitler. Kabe'yi kim inşa ediyor? İbrahim aleyhisselam. Mescid-i Nebevi'yi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'yı Yakub aleyhisselam. Bakın hepsi, her biri Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu kullar. Ve takva üzerine bina edilmiş mescitler. Ve aynı zamanda biraz önce başkanın dediği gibi bu mescitlerin neyi var? Faziletleri var. Mesela diyoruz ki Mescid-i Harem'de kılınan namaz diğer yerlerde kılınan namazlara göre ne kadar fazla? 100 bin. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz diğer mescitlere göre, kılınan namaza göre 1000 kat daha faziletli. Mescid-i Harem bundan müstesna. Mescid-i Aksa 500. Rivayetlerde 500 geliyor, 250 geliyor. İlim ehli diyor ki 500. Yani Mescid-i Aksa'da kılınan namaz diğer mescitlerde kılınan namaza göre 500 kat daha faziletli. Peki şimdi can alıcı soru. Bu hadisin itikaf bölümünde zikredilmesinin sebebi ne? Evet, diyoruz ki ibadet amaçlı bu üst mescide ne yapılabilir? Yolculuğa çıkılabilir. Yani bir insan, örnek veriyorum, Riyad'da oturan bir adam Mescid-i Harem'e gelip itikaf amaçlı oraya kadar gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü niye? Burası ibadet amaçlı sefer edilecek mescitlerden. Demek ki konuyla alakalı olan kısım. Yani genel manada itikaf mescitlerde yapılır dedik. Özel manada diyoruz ki bu üç mescid içinde ne yapılabilir? İbadet amaçlı sefer edilebilir. Çünkü bu üç mescidin diğer mescitlerden neyi var? Farklılığı var. Konu yerine gelmişken şu hatırlatmayı da yapmamız lazım. Şimdi biz bunu açıkça söylemediğimiz zaman bazı şeyler anlaşılmıyor. Yani şimdi adama bu üç mescidin dışında başka mescide ibadet amaçlı sefer düzenlenmez diyorsun. Adam diyor ki amenna hocam. Diyorsun ki bunun içine pazar günü sabah namazını Eyüp Sultan'da kılmak için giriyorsun ya. Bu da bu kapsama giriyor dediğin zaman adam bu sefer düşünüyor. Nasıl yani? Şimdi ben Ankara'dan kalkıyorum. Sabah namazını kılmak için Eyüp Sultan'a geliyorum. Bu yasak mı? Doğru olmayan bir şey mi? Diyoruz ki evet. Yasak, doğru olmayan bir şey. Delil. Diyoruz ki elimizdeki bu hadis-i şerif. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslüm rivayeti. Harem, Mescid-i Harem, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan başka bir yere sefer düzenleyerek gidemezsin. İstanbul'dan kalkıp Hacı Bayram Veli'ye ne yapamazsın? Gidemezsin. Daha da konuyu açıyoruz. Atıyorum Bursa'dan kalkıp Yuşa Aleyhisselam'ın kabri olduğu söylenen yere ziyaret amaçlı ne yapamazsın? Gidemezsin. Hacıların bugün yaptığı işte Cebelur Rahme, Cebelun Nur, Nur Dağı, Hira Mağarası'na ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Orada namaz kılıyorlar, dua ediyorlar. Oysa ki rivayet bize neyi gösteriyor? İbadet amaçlı buralara gidilmeyeceğini söylüyor. Şimdi bu örnekleri çoğalttığımız zaman bazı şeyler ne yapıyor? Soru işaretleri oluyor. Nasıl yani? Bu doğru değil mi? Diyorsun. Ama direkt bu üç mescitten başka bir yere ibadet amaçlı gidilmez. Adam diyor ki evet, seninle hemfikirim hocam. Olayı açıyorsun ama bunun içine Eyüp Sultan denilen bu mescit de giriyor. Hani sen pazar sabahı gidiyorsun ya oraya namaz kılmaya. Bu sefer ne oluyor? Adam şu Yuşa Tepesi'ne gidiyorsun ya diyorsun. İşte Hacı Bayram Veli'ye veya Bursa Ulu Camii'ye oraya buraya diyoruz. Bunların hepsi ne yapıyor? Bu kapsama giriyor. O yüzden bu hususuda ne yapılması gerekiyor? Dikkat edilmesi gerekiyor. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.